11. ayrım. Sayfa 117. Yargıyı adaletin gerçekleştirilmesinin aracı olarak değil, siyasi iktidarın güç kaynaklarından en önemlisi olarak gören, adeta yol açma makinesi olarak değerlendiren ve ne yazık ki böyle kullanan bir anlayış var. Milli kimliği ve özelliği kaybolma tehdidi altında olan bir eğitim var. Uygulamalarla delinmek istenen devrim yasaları var. Ülkesinin yargısını ve ordusunu fethedilmesi farz olan bir kale gibi görenler var. Ve nihayet unutulan kadın var. Ve nihayet gözyaşı döken bir adalet perisi var. Ve nihayet bu kadar varlar arasında çağdaş demokrasilerde mevcut uygulamalara paralel hak yok, hukuk yok, özgürlük yok. Siyasi iktidarların ancak ve ancak kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun biçimde bağımsız yargı tarafından denetlenebilmesinin, çağdaş demokrasinin vazgeçilmez koşulu olduğu hususunun da hatırlatıldığı kurultayda ayrıca hukukun üstün olduğu ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu demokratik, laik ve sosyal olan modern bir hukuk devletinde güçlü olduğu için haklı olmak yoktur denildi. Yasalar karşısında herkes eşittir. Hiçbir kişi, kurum ya da kuruluşa üstünlük ve ayrıcalık tanınamaz denildi. Tüm yöneticiler ve kamu görevlilerinin eylem ve işlemlerinden sorumlu tutulacakları ve anayasalarda yer alan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmalarının istisna olduğu hatırlatıldı. 15 Şubat 2012 Ankara. Tarihe not düşmeye, olan biteni halkımızla paylaşmaya devam ettik. Bunlar ne işe yaradı demeyin. İçinde bulunduğumuz girdaba nasıl bir günde sürüklenmediysek bu girdaptan kurtulmamız da bir günde olmayacak. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan anlatmak, mücadele etmek, her adımı halkımızla birlikte atmak zorundayız. Yakın tarihin yine sıkıntılı günlerinde yürütme ve yargı arasındaki iktidar savaşının tam ortasında çapraz ateşi altındaydık. Cumhurbaşkanına ve meclis başkanına birer mektup yazdık ve düşüncelerimizi paylaştık. Dedik ki, çözüm hukuk devleti ve demokrasiye dönmektir. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Ankara Barosu bugüne kadar defalarca hukuk devletinin, demokrasinin ve yargı bağımsızlığının büyük tehdit altında olduğunu kamuoyuna duyurmuştur. Maalesef uyarılarımızın doğru olduğu ve her gün yeni ve sarsıcı olaylarla ortaya çıkmaktadır. Sürecin geldiğimiz aşamasında yaşamak zorunda bırakıldığımız tablo şudur. Yürütme ve yargı organları arasında görülmemiş bir iktidar savaşı başlamıştır. Bazı yargı mensupları günlük siyasetin içine girmiş, siyasi iktidarın bazı temsilcileri de davaların tarafı olduklarını adeta ilan etmişlerdir. Kişilerin geleceğe güven duyma, eleştirme, söz söyleme, örgütlenme, siyasi iktidara rağmen iş yapma, kısacası özgür yaşama hakları giderek ellerinden alınmaktadır. Binlerce fedakar, namuslu, ahlaklı hakim ve savcı, sistemin siyasi iktidara bağımlı hale getirilmesi sonucunda töhmet altında bırakılmıştır. Yürütme organı, kişiye özel kanun tasarılarıyla yargısal güce karşı pozisyon almaya çalışır hale gelmiştir. Özel görevli savcı ve mahkemeler, yasama, yürütme ve yargının üzerinde yeni ve denetimsiz bir güç olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olağan dönemlerde hiç görülmemiş sayıda avukat, gazeteci, akademisyen, milletvekili, öğrenci, sendikacı, asker ve polis gerekçesiz olarak uzun yıllardır tutukludur. Bütün bir toplum ağır bir baskı altında yaşadığını hissetmektedir. Futboldan bazı derneklere ve vakıflara kadar geniş bir yelpazede yer alan ve siyasi iktidarı herhangi bir sebeple ilgilendiren davalarda dahi yargının tarafsızlığına güven kalmamıştır. Adalet mülkün temeli olmaktan çıkmıştır. Günü siyasi iktidar açısından kurtarmayı amaçlayan kişiye özel düzenlemeler çözüm değildir. Kuvvetler ayrılığı sağlanmalı, olağanüstü yargılama mercileri derhal kaldırılmalıdır. Toplumda yargının bir öz aracı olarak kullanıldığı algısı, adil yargılanma hakkına, hukuk devletinin evrensel kurallarına, insan haklarına, düşünce özgürlüğüne koşulsuz saygı duyan uygulamalarla bir an önce giderilmelidir. Çözüm, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefesini ve dayanaklarını yeniden kucaklamak, kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmektir. Çözüm, hukuk devleti ve demokrasiye dönmektir. Atatürk'ün gösterdiği yolda özgürlük ve bağımsızlığa gönülden bağlı milyonlarca kişi bu görevin yerine getirilmesinde üzerine düşen desteği vermeye hazırdır. 13 Mart 2012 Ankara. Çağdaş toplum insanı merkeze alan, onu önemseyen, onun eğitimine, bilinçlenmesine, özgür düşünmesine, araştırmasına, sorgulamasına olanak tanıyan büyük, güçlü ve örgütlü bir yapıdır. Çağdaşlık tüketimi değil, üretimi teşvik eder ki bu da ancak evrensel değerleri benimsemiş kaliteli bir eğitim sistemiyle mümkündür. Bunu başaran toplumların refah düzeyleri de yükselir. Bir toplumun en önemli değeri insandır. En zengin madenlere, enerji kaynaklarına bile sahip olsanız, insanlarınız bunları değerlendirecek eğitimden yoksunsa başka devletlerin sömürüsünden kurtulamazsınız. Çağdaşlık, parasını verip en yeni, en pahalı cep telefonunu kullanmak, otomobile binmek veya televizyonu seyretmek değil, bunları üretebilmektir. Çünkü üretmeden tüketen toplumlar harcadıkları parayı farkında bile olmadan borç alırlar. Aslında bu borcu gelecek nesillerden almaktadırlar. Sürdürülebilir kalkınma ancak yetişmiş insan gücüyle olur. Bir toplum çocukluktan başlayarak insanlarına en iyi eğitimi verebiliyor ve bunu doğumdan ölüme kadar süren sürece yayabiliyorsa o toplum refah bir toplumdur. Refah toplumuna sadece özgür düşünen, kendini hurafelerin kalıplarına hapsetmeyen, yaratıcılıklarının önündeki tüm engelleri kaldırmış bireylerle ulaşılabilir. Toplum, insan potansiyelinin büyük çoğunluğundan en verimli şekilde yararlanabilmelidir. Bir devlet, üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü esas almış, böylece vatandaşlarına ayrım yapmaksızın fırsat eşitliği yaratmış ise, o devlet toplumun insan potansiyelinin azamisini değerlendiriyor demektir. Elbette bunun için özgür düşünceden ve yaratıcılıktan korkmamak, iktidarı mutlak iktidar olarak görmemek, çoğulculuğun önemini kavramak gereklidir. Mustafa Kemal Atatürk bunu kavramış ve devrimlerini hep bu defe yönelik olarak gerçekleştirmiştir. Esasen Cumhuriyet devrimi temelinde bir eğitim devrimidir. Amacı fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler yetiştirerek çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkmaktır. Böyle yetişmiş bireylerin yaşayabileceği toplumlar sadece demokratik toplumlardır. Toplumları demokratik yapan da böyle bireylere sahip olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki yakın vadeli hedefi doğru tespit edelim. Bu hedef 1920'li yıllarda tarım toplumu bile olmayan tebaa niteliğindeki bir toplumun insanlarının öncelikle birey haline getirilmesidir. Şu halde 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nin kat ettiği aşamaları görmezden gelip 1920'lerde niçin çok partili çoğulcu bir demokrasi kurulmadı demek ya cahilliktir ya da gerçekleri hala görmek istemeyenleri kandırmaya yönelik bir çabadır. Asıl soru, Cumhuriyet'in kurulduğu günden beri hedeflediği çoğulcu demokrasiyi bugün birilerinin niçin hazmedemediğidir. Bunun cevabı açıktır. Çoğulcu demokrasiyi hazmedemeyip mutlak iktidar peşinde koşanlar bilinçli ya da bilinçsiz karşı devrimcilerdir. Özellikleri yönetim, yasama, yürütme ve yargının tek elde birleştiği neo-padişahlık yönetimidir. Böyle bir rejimin toplumu fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireylerden oluşamaz. Neo padişahlara ise kalıplara hapsedilmiş, yaratıcılıkları yok edilmiş, zihinleri tutsak hale getirilmiş, sorgulamayı öğrenmemiş, tam aksine talimatları sorgulamadan uygulamayı öğrenmiş, vatandaşlıkları ellerinden alınmış kullar lazımdır. Bu insanlar elbette çocukluktan itibaren buna göre şekillendirilmelidir. Mecliste parmak hesabıyla çıkarılan, toplumun hiçbir kesiminin rızası alınmaksızın dayatılan 4 artı 4 artı 4 kanunu, bugüne kadar gördüğümüz en tehlikeli karşı devrim kanunudur. Amaç, milli devletin taşıyıcı sütunu olan milli eğitimi, yeni rejimin ümmi eğitimiyle değiştirmektir. Tam da bu noktada yeni cumhurbaşkanının yurttaşlık diye yeni bir din icat ettiler sözlerini hatırlayalım. Hedef çok belli değil mi? 4 artı 4 artı 4 ne yapılıyor, neden yapılıyor? İlkokul 4 yıl yapılmaktadır. İlköğretimin ikinci 4 yıllık kısmı olan ortaokullar farklı program seçenekleri görüntüsü altında fiilen meslek okullarına dönüştürülmektedir. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 25. maddesinde yapılmak istenen değişiklik. İlkokulun 4 yıl yapılmasının bilimsel dayanağı nedir? Farklı program seçeneklerinin çocukları hazırladığı meslekler hangileridir? Farklı program seçeneklerinin tamamı her okulda aynı anda sunulacak mıdır, yoksa ortaokullar program seçeneklerine göre mi sınıflandırılacaktır? Çocuklarımızın daha 10 yaşındayken meslek seçmeye zorlanması, mutsuz ve başarısız nesiller yetişmesine yol açmayacak mıdır? 4 yıllık ilkokullarla fiilen mesleki eğitim veren ortaokulların aynı binalarda hizmet vermesi, 6-10 yaş çocuklarının birlikte okudukları ve fiilen mesleki eğitim gören ortaokul öğrencilerini rol model olarak görmelerine neden olacaktır. Bu durumda ilkokullarda fiilen meslek okullarına dönüşmeyecek midir? İşletmelerde çalıştırılabilecek çırak oranındaki sınırlamaların kaldırılması, çocukların asıl iş gücüne dönüşmesine yol açacaktır. Mesleki Eğitim Kanunu'nun 18. maddesinde yapılmak istenen değişiklik. Çocukların işe değil, okula gitmesi için çağdaş devletler bütün güçlerini seferber etmişken, çocukların gelişmesini engelleyecek ve sömürülmesine yol açacak olan bu değişikliğin ülkemize ne faydası olacaktır? Bütün bunları ve dikkate alınması gereken başka onlarca, yüzlerce konuyu kimler, hangi bilimsel veriler ışığında düşünmektedir? Eğitim ciddi iştir. Eğitim geleceğimizdir. İnatlaşarak, rövanş alarak eğitim planlaması yapılamaz. Tartışmadan, konuşmadan, bilimsel yöntemlerle değerlendirmeler yapmadan çocuklarımızın geleceği planlanamaz. Bu acele neden? Böyle demokrasi olmaz. Ankara Barosu olarak yasama ve yürütme organlarını sorumluluklarının bilincine varmaya davet ediyor. Başta üniversiteler olmak üzere ilgili bütün kurum ve kuruluşları göreve çağırıyor. Duyarlı sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 12 Eylül 2012 Ankara. Bu kitapta daha önce yazdım. Her gittiğim yerde de anlattım. Siyasi iktidar 12 Eylül'ün ürünü olan her antidemokratik yapıyı ve kanuni düzenlemeyi iktidarını daha da mutlaklaştırmak için görülmemiş şekilde kullanmaktadır. 12 Eylül hukukundan azami düzeyde istifade eden iktidar bu hukuku özgürleşme ve demokratikleşme yönünde kalıcı anlamda değiştirmeyi hedeflememiştir. 12 Eylül baskısını artırarak devam etmektedir. Siyasi muhalefetin 12 Eylül yıkımıyla mücadelede gerekli adımları inandırıcı bir şekilde atmamış olması da toplumu maalesef alternatifsiz bırakmıştır. 12 Eylül'ün 32. yıl dönümünde yaptığım açıklama. 12 Eylül hukukunu ve izlerini yaşamaya devam ediyoruz. 1. Sıkı yönetim mahkemelerinin ve DGM'lerinin devamı olan özel görevli mahkemeler ve terörle mücadele mahkemeleri, iktidarın baskısını toplumun kılcal damarlarına kadar uygulamaya bütün güçleriyle devam ediyor. 2. Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş sayıda avukat, gazeteci, sendikacı, öğretim üyesi, öğrenci, subay, milletvekili, yerel yönetici, her kesimden muhalif duruş sergileyen aydın, karanlık zindanlarda. 3. Yüzlerce sahte delilin üretildiği sabit olan davalarda dahi gerekçesiz tutukluluklar senelerdir sürüyor. 4. Gazetecisi de, üniversite hocası da, karakol basıp askerlerimizi şehit eden terörist de terörle mücadele kanununu ihlalden yargılanıyor. Her muhalif düşünene, her eleştirene terörist damgası vurulabiliyor. Her sosyal ilişki veya demokratik hak kullanımı örgüt üyeliğinin delili sayılabiliyor. 5. Adil yargılanma hakkı ortadan kaldırılmış. Sanık avukatları bir yandan müvekkillerinin tahliyesine çabalıyor, diğer yandan yaptıkları savunmalar nedeniyle soruşturuluyor ve yargılanıyor. 6. Yargıya güven kalmamış. Binlerce namuslu, fedakar hakim ve savcımız siyasi iktidarın doğrudan yargıyı etkilemeye yönelik söylemleri nedeniyle töhmet altında bırakılmış. Her türlü baskıya cesaretle direnmekteler. 7. Özel hayatın gizliliği kavram olarak dahi neredeyse unutulmak üzere. On binlerce kişinin telefonu resmen dinleniyor. Milyonlarca kişinin telefon konuşmaları dinlemelere takılıyor. Siyaset gizli ellerin gizli kameralarla çektiği görüntülerle şekillendirilmeye çalışılıyor. Failler ortada yok. 8. Sendikal özgürlükler kısıtlanmış. Sendikalı işçi ve toplu sözleşmeden yararlanan işçi sayısı tarihin en alt seviyelerine düşürülmüş. 9. Yasama, yürütme, yargı, tek elden yönetiliyor algısı topluma hakim kılınmış. Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek eğitim kanunu dahi inatla ve alelacele çıkartılıyor. Bütün bir eğitim sistemi kaosa sürükleniyor. 10. 12 Eylül'ün armağanı, faşizan anlayışıyla yazılmış kanunlar ve yönetmelikler dahi temizlenmeden, basın özgürleştirilmeden, üniversiteler idari ve mali özerkliğe sahip bilim yuvaları haline getirilmeden yeni anayasa yazımı süreci bir bilinmeze doğru gidiyor. 11. 12 Eylül'de işkencelerle binlerce insanımızın kanına girmiş caniler hakkında hiçbir yargılama engeli olmamasına rağmen soruşturmalar açılmıyor, yargılamalar yapılmıyor. 12. Koca bir toplum suskunlaştırılmış durumda. Ayrılıkçı terör yeni zirvelere tırmanıyor. Her gün asker sivil evlatlarımız teröristlerce katlediliyor. Komşularımızın neredeyse tamamıyla ilişkiler bozulmuş, bir kısmıyla savaşın eşiğine gelinmiş. Toplum propaganda programlarıyla oyalanıyor, konuşanlar sindiriliyor. Özetle 12 Eylül faşist darbesinin 32. yıl dönümünde 12 Eylül hukuku eskiyi aratacak şekilde devam ediyor. Öyleyse şimdi konuşmak, doğruları söylemek zamanı. Öyleyse şimdi küçük hesapları, kıskançlıkları, koltuk sevdasını bırakmak zamanı. Korkunun ecele faydası yok. Denizin bittiği yerde gemisini yürüten kaptan değil artık. Bilelim ki tek çıkış hukuk devleti, demokrasi ve insan haklarıdır. Bilelim ki faşizmin tek panzehiri konuşmak, ne olursa olsun konuşmaktır. 11. ayrımın sonu, sayfa 128.